Ayrım 12.
Ne çok metin okumalı, not çıkarmalı, özümlemelisin. Tümce tümce çözümlemelisin. Sonra yeni metinler üretmelisin. Hayır, çalışamıyorum. Beynim uyuşuyor. Evet evet, fiziksel bir durum bu. Kuruntu filan değil. Belki yaşlanıyorum. Damar sertliği başlıyor. Belki iletişimsizlik. Tek kişilik bir iş yeri odası bulmuşsun be hatun. Ne yakınıyorsun? Çalışsana. Burada kapalı yaşarken hiçbir şey hazırlayamıyorum. Ben ipek böceği miyim ki kozama kapanıp iplik üreteyim? İnsanım ben. Kabuklarda yaşamak için yaratılmadım ki. Sevmiyorum burayı, buradaki insanları. Her yer insanlarla güzel. Mekanlar insanlardan soyutlanınca anlamsızlaşıyor. Sevmiyorum buradakileri. Onlar da kimseyi sevmiyor. İşte ilan ediyorum. 1985 yılında Türkiye, Ankara'daki bu iş yerinde kimse kimseyi sevmiyor. Ne kadar korkunç değil mi? Size öyle gelmiyor mu? Bence korkunç. Buradakilerle aramdaki tek fark bu. Onlar alıştı sevgisizliğe, yapay gülücüklere, yalan sözcüklere. Ben alışamadım. Onlar rahatsızlık duymuyorlar. Giderek sevgiden ürker oldular. Gerçekten, özgünden kaçmaya başladılar. Peki gerçeğin ve özgünün bulunmadığı bir yerde zihinsel üretim olur mu? Soruyorum size. Olur, sahtesi. Oyun gibisi. Maskeli balo. Herkes oyuna katıldı. Bense müthiş yadırgıyorum. Öyle yabancılaştım ki duygum insanlardan eşyaya ve mekana taşıyor. Yıllardır içinde yaşadığım şu oda, kullandığım daktilo bana yabancı. Sevmiyorum. Sevmeden üretemiyorum. Yani anlamıyorum. Niçin bu oyuna katılacağım? Zorunlu muyum? Niye herkes benden bunu bekliyor? Yalnız iş yerindekiler değil. Kocam, annem, çocuklarım, eş, dost. Geçim derdi değil mi? Bunca yalın bir gerçeği unuttum. Şeytan diyor, bas istifayı. Kurtul bir insanların ölmeden öldürdüğü tımarhaneden. Eş dost diyor ki, aman sakın, ne yapıyorsun? Direnmelisin. Senin yerine de mi filanlar gelsin? Sonra şurada emekliliğine kaç yıl kaldı? Sabret, sık dişini. Ne yani, salla başını, al maaşını. Sana eziyet mi ediyorlar? Çok mu iş veriyorlar? Hayır, ellerinden gelse hiç vermeyecekler. Daha ne istiyorsun? Bak keyfine. Bakılmıyor işte. İnsan parçası olmadığı düzeni benimseyemiyor. Cezaya dönüşüyor 8 saatlik iş günü. Angarya altında ezilsen daha mı iyiydi? Onlara diyemiyorum ki insanoğlu angaryaya dayanır. Yoksa Mısır piramitleri, antik saraylar nasıl yapılırdı? Ama yalıtılmaya dayanamaz. Bilmezler mi bu ruhsal gerçeği? Bilirler elbet. Unutmuşlar mı acaba? Kim bilir belki. Son 2-3 yıldır herkes kendi dışındaki her şeyi unuttu. Bir de ben unutabilsem. Her şey tersine yol izliyor içimde. Durmadan anımsıyorum. Acıları ve sevinçleri. Geçmişi yeniden yaşıyorum. Belki bu ana tutunamadığımdan. Yaşamım sayfa sayfa geçiyor gözlerimin önünden. Çocuk seçil, okullu seçil, genç kız, aşık seçil, ev kadını, anne seçil, çalışan kadın seçil, alanlarda bağıran seçil, sökük diken seçil, sahneler, daha doğrusu tablolar, bir başkasının çizdiği ve bana yabancı, kendi yaşamım, anılarım benden uzak, ağır bir yük gibi sürüklüyorum onları, omuzlarımdan bastırıyorlar, ayaklarıma dolanıyorlar, hiçbirini benimseyemiyorum, şu odaya nasıl yabancıysam, yaşamım da bana o denli yabancı. Öyle çok değiştim ki, değişen yüzlerimin arasında kendimi kaybettim. Ve çevremde her şey o kadar çok değişti ki, bir ileri bir geri, bir o yana bir bu yana. Bütün bu kargaşada yaşamımı kaybettim. O insanlar ben miydim? Cuma geceleri devlet konser salonuna giden, cumartesi akşamları rakı sofrasında esti nesil menevbaharı söyleyen, aşktan öleceğini sanan arkadaşları birer birer vuruldukça geceleri tedirginlikle evinin basılacağı anı bekleyen, gene de direncini yitirmeyen, bütün bu insanlar daktilonun başında boş bir çuval gibi yığılmış kadın mı? Yok, olamaz. Bunda bir yanlışlık var. Hepsini ben yaşamış olamam. Bu kadar çok ve çeşitli duygu ve değişme böyle kısa bir süreye sığamaz. Yorgun ve bezginim. Değişik rüzgarların hırpaladığı küçük bir yelkenli gibiyim. Koca denizin ortasında. Ya da kumsalda tek başıma kala kalmışım. Kumdan yaptığım şatolarımın hepsini rüzgar yerle bir etmiş. Nereye gitti benim emeklerim, umutlarım? Yok, olamaz. Yaşamımın dümdüz uzanan tek bölümü çocukluğum. Sonrası iniş ve çıkış, hep dalgalanma. Acının ve sevincin birbirine karıştığı binbir renkli yaklaşım. Yani hayat. Hayattan da öte. Kısa süren, yoğun algılanan, hemen yitiveren, değişen, başka biçimlere çevrilen devingenlikler dizisi. Çocukluğumsa dingin mi dingin, yavaş mı yavaş, durgun, ondan da öte dural, yaşamın henüz başlamadığı bir yerde. Kara bir boşluk gibi içinden çıkıp da hayatın gözlerimi acıtan renk karmaşasına katıldığım 3 şey anımsıyorum çocukluğumdan. Soğuk, gri renk ve can sıkıntısı. 50'li yılların Ankara'sı soğuk ve karlı bir kentti. Küçüktü, hareketsizdi ve griydi. Bodur gri apartmanlardan kara sobalarının gri dumanları tüterdi. Gökyüzü hep tipiye gebe gri bulutlarla kaplıydı. Öbek öbek kok kömürü yığınları karların aklını bozardı. Okul binalarında küçük kalabalık gri kara sınıflar dizim dizimdi. Kocaman bir kara tahta yüzlerdi bizi. Bir köşede gri kara bir soba dururdu. Kara önlüklü çocuklar şaşkın kuş sürüleri gibi oradan oraya konup göçerdi. Öğretmenler kara önlükler giyerlerdi. Ellerinde cetvel olurdu. Okula başladığım ilk günü anımsarım. Karanlık, soğuk, gülümsemeyen bir gündü. Anımsadıkça da üşürüm. Küçük bir törenle ayrılmıştık evden. Sırtımda kara önlüğüm, anneannem ve emektar hizmetçimiz yolcu etmişti beni. Bir yanımda annem, bir yanımda teyzem. Babam neredeydi? Herhalde dersi vardı. Kendi okulundaydı. Çocukları beton bir avluya alıp sıraya dizmişlerdi. Duvar ve demir parmaklıklarla çevriliydi avlu. Birbirimizi ve kara önlüklü öğretmenlerimizi ilk kez görüyorduk. Birileri bağıra çağıra isimlerimizi okuyordu. Annelerimiz, babalarımız demir parmaklığın dışında kalmıştı. Annemin yüzünü anımsarım, bir keder maskesi gibiydi. Teyzem onun yanında bana el sallıyor, durmadan gülümsüyordu. Onun yapmacık neşesi annemin durgunluğunu büsbütün büyütüyordu. Çocukların çoğu ağlıyordu, ben ağlamıyordum, üşüyordum. O zaman adını koymam imkansızdı, şimdi biliyorum. Duyduğum yoksunluktu. İlk kez tutuk evine giren birisi de aynı şeyi duysa gerek. Okul zamanı kış sanki hiç bitmezdi. Karlara bata çıka yürürdüm. Kara lastikten itfaiyeci çizmesi gibi bir şeyler giydirirdi annem bana. İçinde kat kat örgüyün çoraplar. Kendisi de benzerlerini giyerdi. Daha büyük numaralarını. Hoşuma giderdi annemle ortak bir şeyimizin olması. Şimdiki gibi cicili bicili çizmeler satılmazdı dükkanlarda. Öyle külotlu çoraplar filan da yoktu. Kalın pazenden paçalı donlar giyerdik soğuğa karşı. Pazen hayatımızın bir parçasıydı. Pazen içlikler, pijamalar, gecelikler. Daha naylon iç çamaşırları modası başlamamıştı. Sahi pazene ne oldu şimdi? Kim bilir, belki de adı değişmiştir. Hani 40 yıllık fanilanın penye olması gibi. Yılın büyük bölümü kıştı. Öyle anımsıyorum. Her yıl soğuk tatili olurdu. En iyisi de buydu. Ama soğukla gelen tatsız şeyler de vardı. Boğaz ağrıları ve penisilin iğneleri. Evimizde daracık bir alanda yaşardık. Sobanın çevresinde. Dört yanı açık bahçeli bir evde oturuyorduk. Suyu tükenmiş binalardan birinde yani. Zor ısınırdı. Soğuğa karşı o zamanın tüm önlemleri alınmışsa da kalın perdeler, kapı ve pencere altlarına sıkıştırılan kum torbaları, soba oturma odasında yanardı. Sobadan uzak köşelerde durulamazdı. Misafir odası kış boyu kapalıydı. Mutfağa girmek bir maceraydı. Yatak odalarını hiç sormayın. Kat kat giyinir, başımızı sarar, sobaya yakın durup gövdelerimizi iyice ısıtır, öyle yatardık. Uyumaya değil de kutuplara gidiyorduk sanki. Sabah en önce terk edilen, gece en son gidilen yerdi yatak odaları. Gün boyu oraya hiç uğranmazdı. Hele bir kış öyle soğuktu ki babam bile başına annemin bir eşarbını sarmıştı. Çok komikti doğrusu. Sobanın çevresindeki o küçücük alanda öyle sıkılırdım ki dersimi yapar yatma saatini beklerdim. Radyo çocuk saati evde yaşanan tek süreydi benim için. Çil sarı bir ışıkta ve sobadan yayılan sıcaklıkta öylece otururdum. Yanımda annem, babam ve emektar hizmetçimiz, annemin dadısı, benim nene dediğim yaşlı kadın. Kış gecesinde aile tablosu, bir kedimiz eksikti. Annemle babamı ya sınav kağıdı okurken ya ders hazırlarken anımsarım. Bütün öğretmenler gibi mideleri hastaydı. Evimizde hep tatsız tuzsuz pehriz yemekleri pişerdi. Haşlama et, haşlama sebze, muhallebi. Akşam sofrasından sonra annemle babam masanın başında sessizce çalışırlardı. İşlerini çok ciddiye alıyorlardı besbelli. Az konuşur, az gülerlerdi. İlişkileri nasıldı bilemeyeceğim. Bunu kestirmek zor. Evimizde her şey öyle ölçülü, öyle örtülüydü ki. Ölçüsünde yenilir, ölçüsünde konuşulur, ölçüsünde şakalaşılır, geceleri saatinde yatılır, banyo gün ve saati hiç şaşmaz, soba bile ölçüsünde yakılırdı. Hayatımızı yöneten başlıca kural o günlerde iktisat denen nesneydi. Aman iktisat yapalım, israf olmasın. Odadan çıkar çıkmaz elektriği söndür, iktisada riayet et, diye buyururdu annemin yumuşak, özgüvenli sesi. Karşı gelinmeyeceğinden kuşku duymayan. Peki anneciğim, ellerini yıkar yıkamaz musluğu kapat, lüzumsuz su akıtma, iktisat yap. Peki anneciğim, fazla tabak kirletmeyin lütfen, israftır. Bizim evde hayır sözcüğü duyulmazdı. Hanım pazardan ne alayım? Aman yiyeceğimizden fazlasını alma, iktisadi olsun. Annemle babam durmadan iktisat yapıyorlardı. Hayat onlara güven vermiyordu. Tutumlu davrandıkça görevini yerine getiren bir sorumlunun doyumuna ulaşıyorlardı herhalde. Mecburi ihtiyaç dışında hiçbir şey satın almak istemezlerdi. Mecburi ihtiyaç ise bol proteinli, vitaminli yiyecekler, sıcak kışlık giysiler, kitap ve tiyatroydu. Bizim eve içki sigara girmezdi. Galiba bugünlerde yalnız biz değil, benzerimiz, bütün aileler iktisat yapıyordu. Elindekini harcamaya değil, tutmaya bakıyordu herkes. Daha reklam denen şey icat olmamıştı. Bizler için 1933 model Philip marka radyomuzdan şarkılı türkülü ilk reklamları dinlemeye başladığımızda sanırım yıl 1957, belki de 58'di. Doğrusu hoşuma gitmişti reklamlar. Neşeli, hafif programlardı. Aralarına küçük öyküler, oyuncuklar, Uğurlugiller ailesi, unutulmayan hatıralar filan serpiştirilirdi o yıllar. Galiba radyosu olan her ev, çoluk çocuk reklam programlarını dinlemeye başladık. Giderek onların tiryakisi olduk. Böylece satın almanın, harcamanın, taksidinin yararlarının da farkına varmadan öğrendik ve iyice alıştık. Şimdilerde yaşamı yöneten iki sözcükten, borç ve taksitten annem nefret ederdi. Evimiz için yatırılan taksit önlüğünü karartmaya yetiyordu. Bir öğretmen kooperatifiydi bu. Her ay çok az bir para ödeniyordu. 20 yılda borç bitecekti. O 20 yıl boyu annemin neredeyse her gece rüyasında borcunu ödeyemeyip evden atıldığını gördüğünden kuşkum yok. Babam taksitle buzdolabı ve çamaşır makinesi aldırabilmek için annemi kandırırken akla karayı seçmişti. Ama sonunda hepsi alındı. Yaz günleri balkonda ıslak beze sarmalanmış duran testinin yerini, buzdolabında saklanan sürahi, çamaşır teknesinin yerini, şişman beyaz bir makine, mavi hava gazı ocağının yerini, gıcır gıcır bir fırın almıştı. Elektrik süpürgesi bile eksik değildi. Hover marka. Çalışırken tuhaf sesler çıkartır, evimize ara sıra gelen akraba çocukları hem yürüyüp hem homurdanan bu garip aletten biraz ürkerdi. Görmediğimiz, bilmediğimiz, alışık olmadığımız bir canlıydı sanki o. Başka sesler de satın alındı zamanla. Örneğin bir elektrik sobası. Şömineye öykünmüş kocaman bir nesneydi. Öyle şimdikiler gibi iki günde teli kopan cinsten değildi. Çok sağlamdı ve çok ısıtırdı. Annem onu yıllarca kullandı. Ne de olsa İngiliz malıydı. Böylece yatak odaları bu sahne olma özelliklerini yitirdiler. Sonra gaz sobası yakılıyor, gelenler misafir odasına buyur ediliyordu. Evimize daha sık birileri gelir olmuştu. Sonra herhalde aile bütçemiz büyümüş, zorunlu harcamalara mutfağın ısıtılması da katılmış olmalı ki sabahları ilk iş fırın yakılıyordu. Kapağını da açtın mı kaloriferli gibi ısınıyordu mutfak. Evdeki yaşama alanımız eni konu genişlemişti. Yavaş yavaş evin bizim olduğuna inanıyorduk anlaşılan. Ama bunlar çok sonra olmuştu, çok sonra. Çocukluğum bitmişti artık. Biz de sınıf atlamış, küçük küçük bir burjuva ailesi olmaktan orta karar burjuvalığa yükselmiştik. Öyle ki küçük bahçeli evimizi terk edip kaloriferli geniş bir daireye bile çıkmıştık. Çocukluğumu tümden unutmuştum. Gerçekten kendi çocuklarım doğduktan sonra Tezer Özlü'nün çocukluğun soğuk gecelerini okuyordum. Birden çocukluğum canlandı gözlerimde. Kocaman kara boşluk, soğuk ve yalnızlık, inanılmaz şey. Unuttuğumu sandığım tüm ayrıntılar işte oradaydılar. Yanı başımda, karşımda ve bir daha beni terk etmediler. Zaman zaman annemle babama sormak istemişimdir. Niçin bana öylesine gri bir çocukluk yaşattınız? Hiç soramadım ve artık sormak istemiyorum. Çünkü yanıtı biliyorum. Çocukluğumuzda neye hasret kalmışsak çocuklarımıza onu vermek isteriz. Bizler 50'li yılların büyük kentlerindeki küçük burjuva çocukları, küçük, tenha, sessiz evlerimizde yaşayamadıklarımızı sunmak istedik evlatlarımıza. Bol oyuncaklı, cicili bicili, rengarenk giysili, şekerli, çikolatalı bir çocukluk. Annelerimiz ve babalarımızsa 1. Dünya Savaşı ertesine rastlayan, ancak yaşamın kırıntılarıyla yetinen kendi çocukluklarında ve 2. Savaş sırasında kaygı ve tedirginlikle tükettikleri gençliklerinde bulamadıkları güvence ve düzeni veriyorlardı bize. Daha küçükken bir şeyin ayrıdındaydım. Annemle babam arasında düşünce birliği vardı. Birbirlerine aşık mıydılar bilemeyeceğim ama birbirlerine güvenirlerdi. Sımsıkı tutunmuşlardı dışarıların acımasız yerlerinin sızamadığı küçük bahçeli evlerine ve birbirlerine. Dışarısı onları ürkütüyordu. Sessiz sade yaşantıların tutkunuydular. Evlerin dışında esen fırtınalar çocukluklarını ve gençliklerini alt üst etmişti. Büyük babam 1. Savaş'ta tahvillerinin değer yitirmesi yüzünden bir gecede varsıl bir adam olmaktan çıkıp yoksulluğa düşmüştü. Niye uğradığını anlayamayan anneannem Cihangir'deki ahşap konağın yerine Fatih'te bir bodrum katında bulmuştu kendini. Ondan sonra da hep bodrumlarda yaşadı. Babamın babası hatırı sayılır bir eşrafken amcalarım ekmeklerini zor çıkartabilen el zanaatçıları olabilmişlerdi ancak. Seferberlik, muhaceret, ekmek karnesi. Isıtmayan giysiler, çatık kaşlı büyükler, gaz ve yağ kuyrukları. Parasız yatılı okullar, meslek sahibi olabilmek uğruna verilen uğraşı. Genç cumhuriyetin görev aşkıyla yanan öğretmenleri. Sade bir sevda, süssüz püssüz bir evlilik. Sonra 2. Savaş. Gene kıtlık ve yokluk, gene kaygı. İkinci kez askere alınan kocalar, ekmek ve şeker karneleri. 45'te gelen titrek barış, savaş tedirginliğinin sona ermesiyle sahip olunan bahçeli ev ve çocuk ve benim gri çocukluğum. Tek renkli anım anneannemin evindeki bayram yemekleri. Orası gerçek bir keyifti. Anneannem Sıhhiye'de boz bir apartmanın bodrum katında otururdu. Küçücük dairesine onca neşe ve kalabalık nasıl sığardı? Şaşılası şey, tüm akraba çocukları iki odalı küçücük eve doluşurduk ve oradan akasya ağaçlı bahçeye taşardık. Anneannemin mutfağında haşlama diye bir şey yoktu. Tam eski usul ağır yemekler, kızartmalar, tatlılar, midemiz bayram ederdi. Evimizde bir lokma için anneme kök söktüren ben, Sıhhiye'deki bodrumda obur kesilirdim. Ne açık ve ne ışıklı bir yerdi orası. Rutubet kokmalıydı, hiç aklımda kalmamış. Yaz gecelerini anımsarım. Onlar gri bile değildi. Simsiyahtı, yıldızsız geceler. Ay öylesine uzak ve donuktu ki gecemi aydınlatamazdı. Evimizin çevresinde bizimki gibi zor zahmet sahip olunmuş diğer evler ve binbir emek dökülmüş bahçeleri sessizce uzanırdı karanlıkta. Bahçeler öylesine bakımlıydı ki berberden yeni çıkmış bir kadının teli kıpırdamayan saçı kadar yapaydı. Çocuklar o bahçelerde oynamaz, kuşlar şakımaz, rüzgar çiçek kokularını dağıtmazdı. 20 yıl sonra onca titizlenilen bahçelerin apartman katları uğruna tarumar olacağını, yıkıntılar, kalaslar, kireç kuyuları, kum yoğunları arasında yok edileceğini kim bilebilirdi ki? Bahçelerde oturulmazdı, yaşanmak için değil seyredilmek içindi. Yaz geceleri balkonlarına çıkardı herkes, yaz tatili denen şey henüz icat olmamıştı. Yaz bunaltıcı günler ve karanlık gecelerden oluşmuştu. Annem balkonun ışığını söndürürdü, haklıydı. Sinekten korunmak istiyordu. Annem ve babamla karanlık balkonda oturmaktansa içeride ışıklı bir odada kendi kendime oynamayı yeğlerdim. Ama elektrik yakmama izin verilmezdi. Dedim ya sinekten korunuyorduk. Kışlar ne denli soğuksa yazlar öyle sıcaktı. Bütün camları açardık. Sıcağa dayanabilmek için sinekler doluşurdu. Karanlık balkona çıkardım. Yalnızlıktan ve sıkıntıdan boğulurdum. Balkonda fısıltıyla konuşurduk. Komşular birbirine saygılıydı. Kimse bağırmaz, gülmez. Hele hele radyo hiç çalınmazdı. O sessiz evlerde büyüyen çocukların 30 yıl sonra kendi yalnızlıklarında bangır bangır bağırttıkları televizyonlarının eşliğinde birbirlerini bile duymadan safa çatacaklarını kim bilebilirdi ki? Annemle babamın fısıltılı söyleşileri hiç bitmezdi. Nelerden söz ederlerdi bilemeyeceğim. Anlamadığım şeylerden konuşurlardı. Küçüktüm ve onların dünyalarına giremezdim. Kışları sobanın başında, yazları balkonda yapayalnız otururdum. Baharınsa görünüp kaybolması bir olurdu. Birbirlerinde aradığını bulamayan karı kocaların çocuklarıyla kurdukları özel iletişim bağları yoktu. Annem ve babamla aramda, ikisi karşımda hep birlikteydiler. Benimle tek tek değil, ikisi birden ilgilenirdi. Geçit vermez bir duvar gibiydiler. Alabildiğine güvenilecek, yaslanılacak ama beni bir şeylerin dışında tutan bir duvar. Üçlü dünyamızda bunalıyordum. Beni çok severlerdi, kuşkum yok. Başlıca kaygıları geleceğim, birincil amaçları iyi yetişmem, yani iyi bir eğitim görmemdi. Beni öper okşar severlerdi. Koca kızdım, anamın babamın kucağına otururdum. Ama onlara ait bir şeydim. Bana sahip olmaya bayılıyorlardı. Mülkiyet duygularının doruk noktası, sorumluluk duygularının en gelişmiş ucuydum. Bir insan değildim onlar için, yalnızdım. Onun için sonradan öylesine sevdim kalabalıkları. Onun için tutkuyla sarıldım iletişimlere, dostluğa ve aşka. İnandım amaçlara, bana kendimden kurtulma şansını verdikleri için. Çocuk olan kendimden, yumurtayı çatlatıp dünyaya merhaba diyen bir civcivin şaşkınlığıyla kırıyordum çocukluğumun soğuk kabuğunu. Kendimden vazgeçerek özgürleşmek, kaynaşmak ve bütünleşmek. Bahçeli küçük evimizin biçimlendirilmiş, kendim olmayan benden kurtulmak. Kendim olan beni yaratmaya uğraşıyordum. Nereye geldim sonunda? Kendimi hepten yitirdiğim yere. Annemle babam esirgeyen sevgileriyle yaşamla arama görünmez bir ağ örmüşlerdi. Onlardan kurtulur kurtulmaz evliliğin korunmasına geçebilseydim eğer belki bir aksama olmayacaktı. Ama beceremedim. İçimden ağları parçalamak geliyordu. Hayatı derimde duymalıydım. Belki buna da annemle babam yol açtı bilmeden. Konuştukları konular ve evimizi doldurdukları kitaplarıyla. Hayat benden önce davrandı ve kalabalık bir otobüste aramızdaki ağda ilk deliği o açtı hoyrat elleriyle. Annemle babam beni yabancı dil öğretimi yapan özel bir okula yazdırmıştı. Bizim mahallede oturan birkaç kızla birlikte okula öğrenci otobüsüyle gidip geliyordum. Büyük sınıftan erkek grupları da vardı ve otobüs çok kalabalıktı. Önceleri ne yaptıklarını bile anlayamadım. Birileri ellerini paltomdan içeri sokmuş bir yerlerime dokunuyordu. Hiç anımsamıyorum neremi tuttuklarını. Çok hem de pek çok korktuğumu anımsıyorum. Niyeyse anneme babama söyleyememiştim bu olayı. Utanmış mıydım bilmiyorum. Suçlanmış mıydım anımsamıyorum. Ama oğlanın hain hain bakan sarı gözleri belleğime işlemiş. O gözleri hiç unutamamıştım. Tek bildiğim çok korktuğumdu. Olayı yok saymak istiyordum. Ama ardı arkası kesilmiyordu. Okul dönüşleri tam bir işkence olmuştu. Uykumda kabuslar görüyor, çığlık atarak uyanıyordum. Dipsiz karanlık bir kuyuya düşüyordum düşlerimde. Geceleri annem ve babamla yatmaya başlamıştım. Sonunda anlattım onlara. Diğer kızlar da ailelerine yakınmış olmalılar ki okul yönetimi olaya el koydu. Otobüse polis binmeye başladı. Tek bir polis, iğne at yere düşmez otobüste ne yapsın? Olay sürdü gitti. Biz kızlar kendi başımıza öylece kala kalmıştık. Dullara yas yakışır,